Gülün Adı, Umberto Eco, 3. Ayrım. Öndeyişi okumaya devam ediyorum. Ludwig'in yanında savaşan, onun baronları arasında hiç de önemsiz olmayan babam beni, Melk Manastırı'nda genç bir Benedik'ten, çömezi, manastırın dinginliğinden uzaklaştırdığında durum buydu. Dipnot, Benedik'ten, yaklaşık 480-547 yılları arasında yaşamış olan, Nursiyalı Aziz Benedük tarafından kurulmuş olup 14. yüzyılın ikinci yarısında kurucusunun adını alan bir tarikat. İtalya'nın olağanüstü güzelliklerini görmem ve imparatorun Roma'da taç giyme töreninde bulunmam için beni de kendisiyle birlikte götürmeyi akıllıca buluyordu. Ama Pisa kuşatması babamın tüm dikkatini askeri kaygılara çekti. Ben de bundan yararlanarak biraz aylaklıktan, biraz da öğrenme isteğinden Toskana'nın kentlerinde dolaştım. Ama annemle babam bu disiplinsiz, başıboş yaşamın, kendini düşünce yaşamına adamış bir yeni yetme için uygun olmadığını düşünüyorlardı. Böylece benden hoşlanmış olan Marsilio'nun öğüdüyle kendisini ünlü kentlere ve eski manastırlara götürecek, bir görev üstlenmek üzere olan bilgili bir Fransisken'in, Baskerville'li Raif William'ın yanına vermeyi kararlaştırdılar beni. Böylece William'ın hem yazmanı hem öğrencisi oldum. Bundan ötürü de hiç pişmanlık duymadım. Çünkü onunla birlikte şimdi yaptığım gibi bizden sonra geleceklere iletmeye değer olaylara tanık oldum. Raif William'ın aradığı şeyin ne olduğunu o zaman bilmiyordum. Doğruyu söylemek gerekirse bugün de bilmiyorum bunu. Sanırım kendisi de bilmiyordu. Çünkü davranışlarını yöneten tek şey gerçeğe ulaşma isteği ve her zaman beslediğini gördüğüm, gerçeğin belli bir anda ona görünen şey olmadığı kuşkusuydu. Belki de o yıllarda çok sevdiği araştırmalarından din dışı görevlerle uzaklaştırılmıştı. William'a verilen görev yolculuk boyunca benim için gizli kaldı. Daha doğrusu bana söz etmedi bundan. Ancak yol boyunca durakladığımız manastırların baş rahipleriyle konuşmalarından, kulağıma çalınanlardan bu görevin niteliğine ilişkin bir fikir edindim. Ama daha sonra anlatacağım gibi hedefimize ulaşıncaya değin tam anlamıyla anlamadım bunu. Kuzeye doğru yöneldik. Ancak yolculuğumuz düz bir çizgi izlemedi. Çeşitli manastırlara uğradık. Böylece en son varacağımız yer doğudayken batıya döndük. Neredeyse Pisa'dan Santiago'ya giden hac yolu doğrultusunda uzanan sıra dağları izleyerek, sonradan ortaya çıkan korkunç olayların daha yakından tanımaktan beni alıkoyduğu bir yerde konakladık. O yerin beyleri imparatora bağlıydılar. Bizim tarikatımızdan olan rahiplerin hepsi de oy birliğiyle sapkın, yozlaşmış papaya karşı çıkıyorlardı. Yolculuğumuz çeşitli olaylar arasında 2 hafta sürdü. O süre içinde yeni üstadımı tanıma olanağı buldum. Hep inandığım gibi hiçbir zaman yeterince değil. Aşağıdaki sayfalarda kişilerin betimlemesine girmek istemiyorum. Bir yüz anlatımının ya da bir el kol deviniminin sessiz ama açık anlatımlı bir dilin belirtisi gibi göründüğü zamanlar dışında. Çünkü Boethius'un dediği gibi hiçbir şey güz geldiğinde kır çiçekleri gibi kuruyup değişen dış görünüşten daha geçici değildir. Hem bugün başrahip Abone'nin sert bakışlı gözleri ve solgun yanakları olduğunu söylemenin ne anlamı var? O ve çevresindekiler çoktan toprak olmuş, bedenleri ölümcül toprak griliğine bürünmüş, yalnızca ruhları Tanrı'nın lütfuyla hiçbir zaman sönmeyecek bir ışıkla parlarken. Ama William'ı bir kez olsun betimlemek isterim. Çünkü kendine özgü çizgileri beni etkiledi. Üstelik kendilerinden daha yaşlı ve daha akıllı bir adama, yalnızca sözcüklerinin büyüsü ve bedeninin yüzeysel biçimiyle de bağlanmak gençlerin özelliğidir. Bedensel sevginin, belki de biricik saf biçimi olan, bu biçimini bulandıracak en küçük bir kösnü gölgesi olmaksızın davranışlarını incelediğimiz, kaş çatışlarını, gülümseyişlerini gözlemlediğimiz bir babanın bedeni gibi. Bir zamanlar erkekler yakışıklı ve boylu bossuydular. Şimdi ise çocuk ve cüce. Ama bu, yaşlanmakta olan dünyanın acıklı durumuna tanıklık eden birçok nedenden yalnızca biri. Gençler artık hiçbir şey öğrenmek istemiyorlar. Bilim geriliyor, tüm dünya tepe taklak olmuş, körler körleri yönetiyor ve onları uçuruma sürüklüyorlar. Kuşlar daha uçmayı öğrenmeden yuvadan ayrılıyor. Eşekler çalıyor, öküzler oynuyor. Maria artık düşünsel yaşamı sevmiyor. Martha artık etkin yaşamdan hoşlanmıyor. Lee kısır, Rachel tensel açıdan bakıyor her şeye. Cato genel evlere dadanmış, Lucretius kadınsı olmuş. Her şey çığırından çıkmış. O günlerde Tanrı'ya şükür üstadımdan öğrenme isteğini ve yollar engebeli de olsa var olan doğru yol duygusunu öğrendim. Rahip William'ın dış görünüşü o sıralarda en dalgın bir gözlemcinin bile dikkatini çekecek gibiydi. Boyu normal bir adamın boyundan uzundu. Öyle inceydi ki daha da uzun görünüyordu. Gözleri keskin ve içe işleyiciydi. İnce ve hafif gagamsı burnu yüzüne tetikte bir adam ifadesi veriyordu. İleride sözünü edeceğim durgunluk anları dışında. Çenesi güçlü bir isteği açığa vuruyordu. Hibernia ve Northumbria arasında doğmuş olanlarda sık sık gördüğüm türden çillerle kaplı, uzun yüzü ara sıra kararsızlık ve şaşkınlık ifadesi taşısa da. Dipnot Hibernia, İrlanda'nın Latince adı. Zamanla güvensizlik gibi görünen şeyin yalnızca merak olduğunun bilincine vardım. Ama başlangıçta, çok daha doymak bilmez ruhun bir tutkusu sandığım bu erdeme ilişkin olarak çok az şey biliyordum. Akılcı ruhun böyle bir tutkuya kapılmaması yalnızca, kanımca, en başından bildiği gerçekle beslenmesi gerektiğine inanıyordum. Daha çocuk olduğumdan önce kulaklarından fışkıran sarımsı saç tutamları ve sarışın gür kaşları hemen etkilemişti beni. Belki 50 bahar görmüştü. Çok yaşlı sayılırdı. Ama yorulmak bilmez bedeni çoğu kez benim bile yoksun olduğum bir esneklikle deviniyordu. Üstüne aşırı bir etkinlik geldiğinde enerjisi tükenmez görünüyordu. Ama zaman zaman güçsüzlük anlarında damarında bir yengeçlik varmış gibi geri geri çekiliyordu. Onun hücresinde ot yatağının üstüne uzanmış, yüzünün tek bir kasını bile oynatmaksızın ağzından tek tük heceler çıkararak saatlerce yattığını gördüm. Böyle durumlarda gözlerinde boş dalgın bir ifade belirirdi. Onun insana düşler gördüren uyuşturucu bir bitkinin etkisi altında olduğundan kuşkulanacak olurdum. Ama yaşamına yön veren açık mizacı bu düşünceyi zihnimden uzaklaştırmaya iterdi beni. Bununla birlikte yolculuk sırasında bazen onun bir çayırlığın kıyısında, bir ormanın eteğinde durup bir bitki, sanırım hep aynı, topladığını saklayamayacağım. Sonra dalgın bir bakışla onu çiğnemeye koyulurdu. Birazını alıkoyar, büyük gerilim anlarında yerdi. Manastırda az gerilimler yaşamadık. Bir kez ona bunun ne olduğunu sorduğumda, gülümseyerek iyi bir Hristiyanın bazen imansızlardan da bir şey öğrenebileceğini söyledi. Tadına bakmama izin vermesini isteyince de tıpkı konuşmalar için olduğu gibi, basit insanlar için de paedikoi, epebikoi, Cinaikoini'nin söz konusu olduğunu, böylece yaşlı bir Fransiskene iyi gelen otların genç bir Benediktine iyi gelmeyeceğini söyledi. Dipnot Paedikoi, Yunanca, çocuksu, çocuğa özgü. Epebikoi, Yunanca, genç, gençlere ilişkin. Cinaikoini, Yunanca, kadınsı, kadınca, kadına özgü. Birlikte olduğumuz süre içinde çok düzenli bir yaşam sürme olanağı bulamadık. Manastırda da geceyi uyanık geçiriyor, gündüzleri bitkin düşüyorduk. Ayinlere de düzenli olarak katılmıyorduk. Ama yolculuğumuz sırasında çok seyrek olarak akşam duasından sonra uyanık kaldı. Alışkanlıkları da sadeydi. Kimi zaman manastırda da yaptığı gibi bütün günü sebze bahçesinde dolaşıp bitkileri sanki kuvars ya da zümrütlermiş gibi inceleyerek geçirirdi. Onun hazine mahzeninde dolaşırken zümrüt ve kuvars kakma bir mücevher kutusuna, tıpkı bir alış dizisine bakar gibi baktığını da gördüm. Kimi zaman bütün bir günü kitaplığın büyük salonunda, çevremizde korkunç bir biçimde öldürülen rahiplerin cesetleri gün be gün artarken, el yazmalarının sayfalarını sanki sırf eğlence olsun diye çevirerek geçirdi. Bir gün onu bahçede görünürde bir amacı olmaksızın yaptığı işler için Tanrı'ya hesap vermek zorunda değilmişçesine dolaşırken buldum. Benim tarikatımda vakit geçirmenin bambaşka bir yolunu öğretmişlerdi bana. Bunu ona söyledim. Evrenin güzelliğinin yalnızca çeşitliliğin birliğinden değil, birliğin çeşitliliğinden de kaynaklandığı yanıtını verdi. Bu bana kaba deneyselliğin buyurduğu bir yanıt gibi göründü. Onun ülkesinin insanlarının nesneleri çoğu kez Us'un aydınlatıcı gücünün görünürde çok az işlevi olduğu biçimlerde tanımlandıklarını sonra öğrendim. Manastırda geçirdiğimiz dönem sırasında ellerini hep kitapların tozu, daha yeni yapılmış minyatürlerin yaldızı ya da Severinus'un hastanesinde dokunduğu sarımsı maddeler bulaşmış olarak gördüm. Elleri olmadan düşünemezmiş gibi görünürdü. O zaman bana daha çok bir mekanik uzmanına yaraşır görünmüş olan bir özellik, bir mekanik uzmanının zina işleyen biri olduğu, tertemiz bir evlilik bağıyla bağlı olması gereken düşünsel yaşamın sınırları içinde zina işlediği öğretilmişti bana. Ama en kırılgan nesnelere, örneğin yeni resimlenmiş bazı el yazmalarına ya da zamanla aşınmış ve mayasız ekmek gibi kolay ufalanabilir sayfalara dokunduklarında bile, tıpkı makinelere dokunurken olduğu gibi, ellerinin olağanüstü ince bir dokunuşu varmış gibi gelirdi bana. Gerçekten bu garip adamın yol çantasında daha önce hiç görmediğim, olağanüstü takımlarım dediği araç gereçler taşıdığını söylemeliyim. Araç gereçler doğanın maymunu olan sanatın ürünüdür derdi. Onun biçimlerini değil, işleyişini yeniden üretirler. Böylece bana saatin, usturlapın ve mıknatısın yarattığı mucizeleri açıkladı. Ama başlangıçta bunun büyü olmasından korktum. Bazı dingin gecelerde o, elinde tuhaf bir üçgen, ayakta durmuş yıldızları seyrederken ben uyuyormuşum gibi yapıyordum. İtalya'da ve ülkemde daha önce tanıdığım Fransiskenler basit, çoğu kez okuma yazma bilmeyen adamlardı. Bilgisi beni şaşırttı. Ama o, gülümseyerek bana ülkesinin adalarında yaşayan Fransiskenlerin başka bir kalıptan dökülmüş olduklarını söyledi. Roger Bacon, saygı duyduğum üstadım. Tanrısal tasarımın bir gün makine bilimini, bu doğal ve sağlıklı büyü bilimini içine alacağını öğretti bize. Gün gelecek, doğanın gücünden yararlanılarak, tek bir adamın yönettiği ve yelkenli ya da küçük hareket eden gemilerden çok daha hızlı gemiler yapılacak. Öyle arabalar olacak ki, hayvanlar tarafından hareket ettirilmeksizin, ölçülmez bir hızla gidecekler ve işlerinde oturan bir adam bir kolu çevirince, uçan kuşlar gibi yapay kanatlarını havada çırparak uçan donanımlar yapılacak. Kocaman ağırlıkları kaldırabilen araç gereçler, denizin dibinden giden taşıtlar yapılacak. Bu makinelerin nerede olduklarını ona sorduğum zaman bana bunların eski zamanlarda yapılmış olduğunu, kimilerin de zamanımızda yapılmakta olduğunu söyledi. Uçan araç bir yana onu hiç görmedim. Onu göreni de görmedim. Ama onu tasarlayan bir bilgin biliyorum. Sonra ırmakların üstüne sütun ya da başka dayanaklar olmaksızın köprüler kurulabilir, adı işitilmemiş başka makineler de yapılabilir. Ama bunlar henüz ortada yoksa kaygılanmamalısın. Çünkü bu onların ileride var olmayacakları anlamına gelmez. Hem sana söylüyorum. Tanrı onların var olmasını istiyor. Kuşkusuz bunlar daha şimdiden onun zihninde var. Okamlı dostum, düşüncelerin bu biçimde var olduklarını yadsısa da, bunu tanrısal doğayı belirleyebileceğimiz için söylemiyorum. Kesinlikle. Doğaya hiçbir sınır koyamayacağımız için söylüyorum. Bu ondan duyduğum tek çelişkili önerme değil. Bugün de daha yaşlı ve daha akıllı olmama karşın, William'ın Okamlı arkadaşına nasıl öylesine güven duyabildiğini ve Bacon'ın sözleri üstüne nasıl ant içebildiğini tam anlamıyla anlamış değilim. Ama o karanlık zamanlarda akıllı bir adamın birbirleriyle çelişen şeyler düşünmek zorunda olduğu da bir gerçek. Birader William'a ilişkin olarak o zaman edindiğim kopuk kopuk izlenimleri en başından bir araya getirmek istercesine saçma sapan şeyler söyledim belki de. Onun kim olduğunu ve ne yaptığını siz sevgili okurlarım, manastırda geçirdiğimiz günlerde yaptıklarından belki de daha iyi çıkaracaksınız. Size olağanüstü ve korkunç olayların tam bir taslağından çok bir listesini. Evet, bunu sunmaya söz verdim ben. Böylece üstadımı günden güne daha iyi tanıyıp yolculuğumuzun birçok saatini yeri geldikçe azar azar anlatacağım uzun konuşmalarla geçirdikten sonra manastırın bulunduğu tepenin eteklerine vardık. Şimdi öykümün de manastıra ulaşma vakti geldi. Dilerim olanları anlatmaya hazırlanırken elim titremez. 3. ayrımın sonu. Sayfa 41. Devamı 4. ayrımda.